Efendim herkese merhaba. Erkam Radyo frekanslarında Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Hepinizi en derin sevgiyle, saygıyla ve hürmetle selamlıyoruz. Geçen programın başında dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Şeyh Bedrettin İsyanı'nı konuşacağımızı söylemiştik. Fakat Yahya Kemal merhumun iki önemli makalesi vardı. O makaleler üzerine değerlendirmeler yaptıktan sonra Şeyh Bedrettin konusuna girmeyi uygun bulduk açıkçası ve bu programda inşallah Şeyh Bedrettin İsyanı'nı konuşacağız. Şeyh Bedrettin Osmanlı İmparatorluğu'nun Devlet-i Aliye'nin fetret döneminde tam büyük krizlerin yaşandığı bir dönemde apayrı bir kriz olarak gündeme gelmiş bir isim. İnşallah bu programda Şeyh Bedrettin İsyanı'nın nasıl başladığını ve nasıl sonuçlandığını değerlendirmeye gayret edeceğiz. Kıymetli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk canım İbrahim'ciğim.
Şimdi istersen biraz şey yapalım. Hani fetret dönemindeki mücadeleleri çok kısaca anlatalım. Yani şehzadeler arasında, yani Şehzade Mehmet ile İsa ile Süleyman ile ve Musa ile ciddi gerilimler yaşanmıştı. Ve sonuç olarak Şehzade Mehmet kardeşlerini alt ederek Osmanlı tahtına oturdu.
Evet.
Ve devleti bir anlamda evet, ikinci kez kurmuş oldu.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Şeyh Bedrettin hangi şehzadenin yanında ona hocalık yapan veya ona danışmanlık yapan bir modda bulunuyordu abi?
İbrahim'cim Çelebi Musa'nın yanındaydı. Hı. Çelebi Musa Kütahya'da önce biliyorsun bu sultanlığını ilan etti.
Evet.
Daha sonra Süleyman Çelebi'nin yanına, Edirne'ye geçti. Evvelki programlarda bahsettiğimiz gibi kardeş ittifak kurmuşlardı. Hı hı. Daha sonra Süleyman Çelebi'nin şehadeti sonrasında kendisi bölgede sultan olarak bulundu. İlan sultan ilan etti ve kardeşiyle tekrar Çelebi Mehmet'le çatışmasından öncesinde İbrahim'ciğim bu Şeyh Bedrettin'i kaz asker ilan etti ki bu o dönemde Şeyhülislam'ın karşılığına geliyor. Hmm. İbrahim'cim o dönemde en üst dini makamı oluyor.
Kaz asker.
Evet. Hmm. Musa Çelebi'nin kaz askeri olarak görevine başladı. Fakat tabi Musa Çelebi'nin kendisinin bu durumundan, hususiyetlerinden haberi olup olmadığı meçhul, muhtemelen yoktu. Çünkü kendisi normalde son derece çarpıcı ve büyük bir İslam alimi ve hatta birazdan bahsedeceğimiz detaylardan sonra, isyandan sonra bile idam edildikten sonra dahi yüzyıllar boyu, birazdan da bahsedeceğimiz o meşhur kitapları Osmanlı medreselerinde ders olarak okutulmaya devam edecek. Hı hı. Yani Osmanlı onu o dönemde kapılmış olduğu düşünceler ve ortak olduğu isyan, manevi de liderliğini yaptı. İsyan çok kanlı ve büyük isyan sonucunda idam etti. Fakat kitapları İbrahim'ciğim okutulmaya devam etti medreselerde.
İlginç.
Varidat hariç tabii. Onu hmm, zaten bahsedeceğiz. Hmm. Varidat. Şimdi oralara gelelim İbrahim'ciğim. Evet. Yavaş yavaş. Kendisi altası dedesi Abdülaziz bu Rumeli fatihlerinin torunlarından biri bu Şeyh Bedrettin İbrahim'ciğim. Asadı Musa. Pardon. Asıl adı Mahmut İbrahim'ciğim. Babasının adı İsrail. Bir mühtedi, Yahudi mühtedi bir aileden.
İsrail ta o zamandan.
Evet, evet, evet. Yani tabii İsrail ismi de ilginç İbrahim'ciğim. Şimdi İsrail Davud Aleyhisselam'ın verilmiş bir Yahudiler tarafından bir lakap. Hmm. Haşa. Allah-u Teala ile güreşmiş. Biliyorsun onların itikatlarını güreşmiş. Onu yenmiş. Hmm. Biri anlamında oluyor İsrail ismi. Şey olarak. Kelime manası olarak.
Evet.
Şimdi bu İsrail, şimdi babası Mahmud'un, yani Şeyh Bedrettin'in babası Simavna. Ama bu Dimetako'ya bağlı olan Simav'la, bu Kütahya Simav'la falan alakası yok bunun İbrahim'ciğim. Buranın kadısı, ilk kadısı fetihten sonraki. Burada kadılık yaparken Mahmut, yani Şeyh Bedrettin dünyaya geliyor. O yüzden de ona Simam'ın kadısı oğlu diyorlar zaten, öyle anılıyor. Tabii bu şöhreti de şuradan geliyor İbrahim'cim. Yani bu eski Diyanet İşleri Başkanlarından Şerafettin Yatkaya var.
Evet.
Onun bir Şehbetlerin İsyanı diye bir eseri var. Bu eser her nasılsa bir şekilde hapishanede olduğu yıllarda Nazım Hikmet'in eline geçiyor. Nazım Hikmet bunu okuduktan sonra Şehbetreddin Destanı isimli o meşhur şiirini yazıyor. Yani Şehbetreddin'i böyle bir kült figür haline getiren son dönemde diyelim, son yüzyıl içerisinde diyelim, tamamen Nazım Hikmet oluyor. Şimdi ilk tahsilini babasından alıyor Mahmut, yani Şeyh Bedrettin. Daha sonra kendisinin Kahire'ye gittiği ve burada Seyyid Şerif Cürcani Hazretlerinden muazzam bir fıkıh ilmi aldığını biliyoruz. Yani çok ciddi bir fakih olarak yetişiyor onun yanında. Hüseyin Ahlati'den de bu ismin de gerçi bilmiyorum. Yani Allah alem, bazı alimler, tarihçiler bu ismin de bir tartışmalı bir tasavvuf ehli olduğunu söylese de tasavvuf derslerini de ondan alıyor. Ve karşımıza İbrahim'cim son derece gençlik yıllarından itibaren, 20 yaşlarından itibaren diyelim, son derece yetkin bir fakih ve bir tasavvuf eri var karşımızda. Hatta bu ilmini hem Kahire'de bulunduğu dönemde Memlük sultanlarının karşısında, hem de Emir Timur'un o fetih yıllarında, Anadolu'daki fetih yıllarında Emir Timur'un huzurunda yapılan ilmi tartışmalarda açık bir şekilde ortaya koyuyor. Fakat bu yıllardan sonra kendisinin bir İran'a geçtiğini görüyoruz. Tebriz'de ve Kazvin'de kaldı, yaşadığı, buradaki ilim ortamından faydalandığı bir dönem var. Kazvin'de bulunduğu dönemde evleniyor İbrahim'ciğim. Fakat şimdi bundan sonrasında o anlar elimizde çok bariz bir bilgi şeklinde değil İbrahim'ciğim. Bundan sonrası hep duyumlar şeklinde. Tarihçiler böyle toplamışlar eldeki bilgileri.
Kayıt yok edilmiş. Yani bunlarla
ilgili. Yok, kayıtlı böyle bir net bir bilgimiz yok İbrahim'ciğim. Bu evlendiği kızın kız kardeşi, yani kendi baldızı İbrahim'ciğim, için bir tasavvufçu diyorlar. Yani kadın tasavvufçu, şimdi karşısında büyük bir İslam alimi var karşısında.
Evet.
Fakat onunla yaptığı sohbetlerde bir takım bazı aşırı batıni fikirlerden etkilendiği ve itikadında bazı kırılmalar olduğu bu Kazvin dönemine atfediliyor İbrahim'ciğim. Hüseyin Ahlati 1397'de vefat ediyor ve postnişinliğini, yani yerini, makamını Şeyh Bedrettin'e bırakıyor. Daha sonra Şeyh Bedrettin Anadolu'ya geliyor. Bir şekilde Emir Musa'la Emir Musa'nın yanına geliyor. Muhtemelen o dönemde bu itikadındaki değişimleri dışarı aktarmıyordu. Emir Musa o yüzden onun durumunu anlayamadı anladığım kadarıyla. Çünkü kazaskerliğe getirdi.
Evet.
Yani bilse yani getirmezdi.
Evet, onu diyecektim. Eğer itikadi anlamda problem görüyor olsaydı
kesinlikle getirmezdi ki. Yani yani sonraki dönemi Şeyhülislamlığı olarak düşün bunu yani.
Evet. Kendini iyi kamufle etmiş o zaman.
Çok başarılı kamufle ediyor İbrahim'ciğim. Şimdi Emir Musa'nın tasfiyesinden sonra kendisi gerek bir hakikaten ciddi manada saygı da görüyor hala o dönemde. İznik'e getiriliyor ve bin akçe maaşla İznik'te bulunuyor, göz hapsinde bulunuyor ama genelde serbest genel olarak.
Evet.
Çünkü orada firar etti. Bu Balkanlara doğru firar ediyor İbrahim'ciğim. Fakat tabii bu Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal'le nasıl doğrudan irtibata geçtiği gene buralarda muğlak. Yani bu adamlarla nasıl, bu adamların dümen suyuna nasıl girdi? Daha sonra onların manevi liderliğini nasıl el aldı? Gene şüpheli. Hatta şey de deniyor, bu varidatın da onun yazmadığı, ona atfedildiği. Çünkü onun yazdığı söylenmesi çok büyük haksızlık olur diyen tarihçiler, alimler de söz konusu. Çünkü İbrahim'ciğim onun bu Letaif-ül İşarat isimli fıkıh kitabı, bunu İznik'teyken göz hapsinde yazıyor. Bu Hanefi fıkhında mukayeseli hukukla ilgili yazılmış, üzerine de çıkılamamış neredeyse bir kitap.
Hala
çünkü asırlarca bu ders kitabı olarak okutuluyor. Hmm. En azından o dönemde bir benzeri yok bunun İbrahim'ciğim.
Abi çok enteresan.
Çok ilginç. Yani. Bak çok ilginç. Daha böyle enteresanlıklar şimdi bak.
Yani aklıma bir şey geldi.
Ha,
onu birazdan şimdi söyleyeyim isterseniz.
Ha, eyvallah.
Şimdi bugün Müslümanların uzun süre ehli sünnet bir alim imajıyla zihinlerini bulandıran, daha doğrusu önce gözlerini boyayan, sonra o sapkın fikirleriyle zihinlerini bulandıran bazı isimler var. Bunların
aynen
kim olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Yani bir kez daha isimleri zikretmeye gerek yok. Bunların bir kısmının kitaplarını okumuştum ben abi. Daha gençlik yıllarımda, yani işte lise dönemimde filan.
Evet.
Ve yani kitaplardan o kadar çok etkilendim ki. Şimdi düşünüyorum. O zihniyetteki, o itikattaki bir adamın bunları yazması çok mümkün görünmüyor bana. Acaba diyorum başka birilerine yazdırıp da kendi adıyla mı yayınladı filan?
Aynen yani. Öyle. Evet İbrahim'ciğim bak bu da söz konusu. Evet. Yalnız bu sen az önce bahsettiğin bu kişilerden bazılarının bir dönem akıl hastanesine girmişliği var İbrahim'ciğim.
Evet.
Ve şöyle şunları duyduk. Yani ciddi insanların ağzından duyduk. Yani bu televizyonlardan da konuşuldu bu. Bir takım ilaçlar var İbrahim'ciğim. Mesela kendini Mehdi zannettiriyor insan. Hmm. Bu ilaçtan belirli bir dozajda bir müddet, belli bir müddet kullandıktan sonra kullanılan kişi de Mehdiliğe dair bazı ifadeli hissiyatlar ve bunu ifade etmeye yönelik bazı rahatsızlıklar oluşuyor. Hmm. Ve kalıcı olarak bu devam ediyor. Çünkü adamların önceki kitaplarına bakıyorsun, yaptıkları mücadeleye bakıyorsun İbrahim'ciğim.
Evet.
Sonra büründükleri hale bakıyorsun. Yani inanılmaz bir değişim.
Ya şöyle, bu kimileri için doğru. Fakat kimileri de artık uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası haline gelmiş yani.
Aa, o tabii.
Kurgu, proje yani.
Hani bizim dediklerimiz bu dediğim yani gene daha masumane kalıyor tabii ki.
Tabii. Yani 1970'li yıllarda kurulan projeler var mesela
aynen,
aralarında.
Evet, evet, evet.
Dolayısıyla işte onların kitaplarına baktığınızda abi inanamıyorsunuz yani bu nasıl, bu adam bu kitabı nasıl yazabilir? Bu zihniyetteki bir adam bu kitabı nasıl yazabilir diyorsunuz.
Evet.
Çünkü hakikaten çok tesirli yani.
Evet. Evet.
Bu kitap mesela şimdi. Evet. Şeyh Bedrettin'in kaleme aldığı bu kitap ve uzun süre
Letaif-ül İşarat bu bir Hanefi fıkhının mukayeseli fıkhın kült kitabı. Yüzyıllarca okutulmuş İbrahim'cim şeyden sonra. İdam edildikten sonra sapkın fikirlerinden. Ama burada şeyi de görüyoruz. Osmanlı'nın
ilme verilen
diğer İbrahim'cim. Bak yani bugün şeyde şu savaştan dolayı yani Ruslara yapılan, kültürüne yapılan o tuhaf muameleleri, Dostoyevski'nin okutulmaması falan gibi. Yani ne kadar aşırı giden, ne kadar tuhaf uygulamalar. Ne alakası var yani?
Yani şimdi mesela bugün kendimizle kıyaslıyorum. Tabii açıkçası şu söyleyeceğim şeyle kimseyi yargılamıyorum. Lütfen kimse yanlış anlamasın ama hani Osmanlı'nın aslında ne kadar ilme değer verdiğini, ne kadar kalender olduğunu gösteren bir örnektir bu. Yani Şeyh Bedrettin bugün hayatta olsa ve o isyanı bugün gerçekleştirmiş olsa muhtemelen biz Şeyh Bedrettin öldükten sonra veya o hayattayken bütün eserlerini toplayıp yakmaya kalkardık.
Tabii yani. Tabii. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Bu Letaif ve İşaret'i söyledik. Bir de Camil Fusuleyn isimli bir isimli bir eseri var. Bu da yaşadığı asrın da sorunlarını çözümlerini bu kitapta topluyor. Ve gerçekten de bugün bile mükemmel bir hukuk kitabı olarak, hani bir hukuk kitabı olarak tabir ediliyor. İşin hususu özeti şu bu noktada yazdıklarıyla ilgili. Bunların hepsi Sünni ve Hanefi esaslara göre kaleme alınmış eserler İbrahim'ciğim. Şimdi geriye bu varidat kalıyor. Bu nasıl ortaya çıktı? Burada ahireti reddeden, cennet ve cehennemi ahiretteki varlığını reddeden bu dünyadadır diyen, yeniden yaratılışı reddeden ve bugün aşırı şii bazı gruplarda hali gören ibahiye inancı, yani insanın canının, nefsinin çektiği şeyleri yapmazsa bu onda gerilemeye sebep olur dair, o ibahi inanca dair bütün hususlar bu kitapta toplanmış, cem edilmiş İbrahim'ciğim.
Bazı reenkarnasyon düşüncesinin savunucuları şey diyorlar. Yani işte insan ikinci kez dünyaya geldiğinde bir önceki hayatında yaptığı iyiliklerin mükafatını alır, yaptığı kötülüklerin bedelini öder. Yani bir insan çok büyük ızdıraplar çekiyorsa hayatı boyunca, o insan muhtemelen bir önceki hayatında çok büyük yanlışlar yapmış. Evet. Dolayısıyla haşa, işte cennet ve cehennem bu dünyadadır gibi bir yaklaşım içerisindeler. O da demek ki ucu buraya dayanıyor abi. Yani.
Vahdet-i mevcut, vahdet-i vücut değil, vahdet-i mevcuta diye bir hususa da kapılmış. Yani haşa, Allah esirgesin, yani yaratıcı doğadır, tabiattır diye de bir bu türe bunu atfeden bir eser aynı zamanda. Yani tamamıyla İslam'ın yerleşik bütün hususlarını reddeden, buna karşı çıkan bir nazariyeler peşinde. Tamam, bir materyalist bir görüş hareket, tam bir materyalist gibi hareket etmeye başlıyor. Bu kadar ayrılması, doğru itikattan, ehli sünnetten bu derece de ayrılması, işte bazı o soru işaretlerini oluşturan da bu. Aslında bu o kişi değildi diye de böyle bir şey var. Yani bir insan bu kadar kanaat değişemez. Yani kendini gizlemek istese de bu kadar gizleyemez. Bu kadar değişim gizlenemez. Sonra bir anda ortaya çıkamaz. Bu şey ve gerçek şey Bedrettin değildir diye de bir öyle de bir düşünce var. Zaten kendisinin muhakeme edilmesi esnasında İbrahim'ciğim Mevlana Haydar Helevi ile tartışıyor. O da meşhur Saadettin Taftezani Hazretleri'nin talebesi. Şeyh Bedrettin zaten şeyde tartışma sırasında bir şey kabul ediyor. Bu tuhaf itikadda olduğunu ve bu itikadında neticesinin idam olduğunu zaten kendisi de ikrar ediyor.
Yanlışının farkında aslında.
Farkında evet. İbrahim'ciğim.
Abi çok özür dilerim.
Eyvallah.
Burada bir virgül koyalım tamam. İsterseniz.
Tamam.
Eyvallah. Hem dinleyicilerimiz de biraz merak etsinler.
Eyvallah.
Ondan sonra
eyvallah.
Ne oluyor diye. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Efendim eyvallah. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Şeyh Bedrettin isyanını konuşmaya başlamıştık programımızın birinci bölümünde daha doğrusu. Aradan önce Şeyh Bedrettin'in aslında içinde bulunduğu gafletin, hatta sapkın fikrin, sapkın inancın farkında olduğunu söyledi Okay Tiryakioğlu ve bunun cezasının ölüm olduğunu, idam olduğunu söyledi. Öyle değil mi abi?
Evet evet. Kendisi tekrar ediyor bunu zaten. Cezam idamdır diyor zaten kendisi de. Yani karşımızda iki farklı insan var. Bir tanesi büyük bir ehli sünnet fıkıh alimi. Aynı zamanda tasavvufçu. Hatta keramettir olan bir veli olarak adlandırılan bir dönemi var.
Evet.
Daha sonra da daha çok Alevileri de tabii tenzih ediyoruz. İbahiye inancı falan, yani böyle vahdet-i mevcutçuluk falan, Alevilikle ne alakası? Hiç alakası yok yani. Bu tür küfür, bunlar hepsi küfür çünkü. Yani. Ağır küfür, galis yani.
Tabii.
Fakat Alevi grupların biraz sahiplendiği materyalist, şehirlikten ziyade şahlığa bir heves etmiş. Tamamen başka bir karakter. 180 derece böyle
dönmüş.
Bir iki karakter görüyoruz İbrahim'ciğim. Ebu Suud Hazretleri'nin sonraki dönemde kendisiyle ilgili sözleri var ki Kazvin'de itikadının İran'da topraktır. İran'da İbrahim'cim o değişti.
Abi özür dilerim. Yani İranlıları da şey altını bırakmadan söyleyeceğim bunu ama.
Eyvallah.
Ya bu İslam dünyasında nerede bir bela varsa neredeyse İran topraklarından çıkmış yani.
Öyle İbrahim, çok hakikaten çok farklı kültür bir araya orada toplamış. Yerleşik bir kültür olduğu için orada binlerce yıldır mecusilik, ondan sonra maktecilik, bu hepsi orada. Daha sonra İslam'ın da gelmesiyle orası bir kültürler yumağı haline gelmiş. Aynı zamanda fitne yumağı halinde gelmiş. Ebu Suud Hazretleri'nin bahsettiği birkaç nokta var burada. Kendisinin Kazvin'de batinlikten etkilendiğini söylüyor ve ağanın müritlerinden olan kafirlerdir diyor. Hiç şeysiz bir şekilde orada bir kendisinin verdiği fetva var. Bir kısım tarihçiler az önce dediğim gibi bu isyanın elebaşısının gerçek gibi şey Bedrettin olmadığı, isminin kullanıldığını söylüyorlar. Şeyh Bedrettin övgüler bahsediyor. Çünkü bu eserlerin sahibi olan bir kişinin böyle bir sapkın içinde olacağını inanmıyorlar. Yanmak da istemiyorlar insanlar belki de. Tabii haklı bir tavır bu. Yani bu kişi dediğim gibi bu şeyde Balkanlara geçtikten sonra Börkçü Mustafa ve Torlak Kemal, burada asıl ana figür Börkçü Mustafa, isyanı o başlatıyor. Sonra Manisa taraflarına geçiyor Torlak Kemal'le birlikte. Şeyh Bedreddin adına fetva veriyorlar. Kendi meşreplerince el veriyorlar. Ve bu çok yıkıcı bir isyan haline geliyor İbrahim'ciğim. Tabii bu şeyinde Çelebi Mehmet döneminin de gerçekten de en sıkıntılı olaylarından, en zorlu vakalarından biri olarak görülüyor. Biz bu konuda bence artık o dönem gelmiş geçmiş kapanmış. Ve bunun Alevilikle hiçbir şey yok, bir bağlantısı yok zaten yani, itikadan da hiçbir bağlantısı yok. O yüzden bir daha sonraki dönemlerde de, öncesinde olduğu gibi daha sonraki dönemlerde rastlanan bir bu Mehdiyet hareketleri çok olmuş ya İbrahim'ciğim, daha sonraki dönemlerde de buna benzer bir hareket olarak görüyorum. Çok çok kanlı olmuş neticesi.
Bugün bile ya bu Mehdilik meselesi de abi İslam dünyasında hakikaten çok sıkıntılı olaylara sebep olmuş. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla alakalı hadis-i şerifleri var ama ilginç bir şekilde dediğiniz gibi yani kimilerini böyle kullandığı ilaçlarla mıdır artık nedir veya işte o dönemde Hasan Sabbah'ın falan yaptığı gibi insanları bir şekilde otlarla şunlarla bunlarla kafalarını bulandırıp ya kendisinin Mehdi ilan etme yoluna gidiyor veya etrafındaki insanların kendisinin Mehdi olduğuna inanmalarını sağlıyor. Yani ilginç bir şey yani. Bugün de bir sürü hala gündemde Mehdi'lik iddia eden, hatta Mehdi ben Mehdi değilim deyip bütün işaretlerin kendisinin olduğunu söyleyen
İbrahim'cim,
bazı isimler var.
Şey duymuşsundur, seninle konuştuk mu daha önce bilmiyorum da bu 2011 miydi 2012 miydi? Bu Pendik'te biri çıktı ben peygamberim dedi.
Evet.
Hatırlar mısın?
Hatırlıyorum.
90 kişi de ümmet yapmış kendine.
Evet.
Yani mübarek yani Nuh Aleyhisselam kaç 900 sene kalıyor ümmetinin arasında da kendisine o kadar bir inanan var. Sahtekar orada ve şey olmuştu o. İlk ben o şeyden önce, o vaka ortaya çıkmadan önce bir arkadaşım o bölgede emlakçılık yapıyordu. Bana haberi gelmişti, diyordu ki abi diyordu ya bu aslında çok gibi insan, çok yardımlar yapıyor. Yani adam varlıklı bir kişiymiş bu İbrahim'ciğim. İlk şeyde çıkıyor bunun foyası. Şimdi bu çok yardımsever, çalışanlarına işte namaz, oruç içinde falan filan. Fakat bir gün o dönemlerde hatırlıyor musun? Zaten Ramazan'ın ilk bu Ağustos, Temmuz, hani o en sıcak ve uzun günlere gelmeye başladığı zamandı. İşçilere diyor ki ya diyor Kasım sonuna sabit diyelim diyor şey ya.
Ramazan'ı
diyor. İlk bunu duyduk. Bunun haberleri ufak ufak ardı, kokusu çıkmaya başlamıştı bu işin. Ya kafasına göre insan böyle bir şey söyleyebilir mi ya, bu böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra daha sonra zaten artık ben peygamberim demeye başlamış. Sonra zaten işte hukuk devreye girdi. Zaten paketlediler, götürdüler işte ondan sonra.
Türkiye'de kendi adına kitap yazdıranlar, yazanlar. Evet, işte haşa evet. Kitap indi bana diye. Ben Mehdi'yim. Aslında ben Mehdi değilim ama bütün işaretler beni gösteriyor falan diye diyenler. Yahut işte çıkıp ortaya önce evliyalık postuna oturup haşa. Ondan sonra işte haşa ve kella peygamberlik iddia edip etrafına binleri toplayanlar. Garip bir hale dönüştü bu mehdilik meselesi de abi. Evet. Halbuki her şey ortada. Yani işaretler ortada. Ondan sonra işte hadislerle sabitlenmiş.
Hicri yüzyılın ilk çeyreğinde diyor. Hadislerde evet. İbrahim'cim. Biz şimdi ilk çeyreğe geçtik.
Tabii. Yani.
Yani şimdi artık böyle bir şey söz konusu değil zaten yani.
Şimdi kalkıp da böyle ilginç insanlar çıkıp ilan ediyorlar ki İslam tarihinde böyle pek çok örnek var yani.
Var tabii.
Şeyh Bedreddin de bunların bir tanesi. Ki Hasan Sabbah da 3 aşağı 5 yukarı buna mezar şeyler söylüyordu yani.
Doğru diyorsun İbrahim'ciğim.
En sonunda Şeyh Bedreddin yakalanarak idam ediliyor.
Evet, o Seres pazarının girişinde idam edilmiş.
Yaptığı hatanın bedelini hata değil
mülkü,
bu yani.
Tabii müsaade ediliyor devlet tarafından. Böyle bir vaka olarak tabii bunun işte dediğim gibi bunun tekrar şöhret kazanması Nazım Hikmet'in bu Şerafettin Yaltkanay'ın kitabından etkilenerek hapiste olduğu yıllarda yazdığı Şeyh Bedreddin Destanı'ndan sonra. Özellikle sol çevrelerde, sol çağında.
Ben okumadım o kitabı abi. Nasıl anlatılıyor? Kahraman gibi mi anlatıyor?
Tabii. Tabii yani tamamen bu şekilde. Şiir zaten bu. Onu bir o dönemde özellikle de zaten komünizmin çok revaçta olduğu bir dönem olduğu için bu materyalist felsefesi ve kadınlar hariç tüm varlığın kişinin mülkünün ortak olduğu, her şey sahip olduğu, her şeyin ortak olduğu inancı o dönemde bu şekilde komünistler tarafından bilhassa son derece sahiplenilmiş. Bu hususta konuşulanların geri kalan tamamı İbrahim'cim bu iş meselenin ana hatlarıyla bu mesele. Geri kalanı bir sahih bilgiye dayanmayan detaylar. Ufak tefek böyle.
Tevatürler yani.
Biraz da kurguya dayanan şeyler. Ama şu var. Çelebi Mehmet Han o zorlu günlerde dahi kendi tebaasında mümkün olduğunca gayrimüslimlere dahi son derece anlayışlı davranıyor. Hı. Bu şey Bedrettin meselesinde de. Hem kendisine tövbe etmesi, fikirlerinden vazgeçmesi defalarca tavsiye ediliyor. Aynı şekilde bağlarına da bu şekilde anlayışlı davranılıyor. Fakat tabii isyanın elebaşları kendi inançlarında direttikleri için tabii sonunda da dar ağacı oluyor.
Peki yani kendinden sonraki dönemi kuşkusuz etkilemiş ama içinde bulunduğu dönemde çok ciddi bir şey söz konusu mu abi? Yani böyle etkilediği kitleleri değerlendirdiğimizde. Mesela Osmanlı tarihinde çok daha büyük kitleleri etkilemiş, daha büyük belalara sebep olmuş insanlar var. Şeyh Bedreddin isyanını da, Şeyh Bedreddin'in hareketini de.
O çapta bir şey sayılabilir İbrahim'cim. İşte bu Deli Orman civarından ilk hızını alan bir hareket bu Rumeli'de. Daha sonra Alevi Türkmenlerin bulunduğu bölgelerde süratle bir propagandalar neticeye varıyor. Tabii Osmanlı Çelebi Mehmet Han da o günlerde zaten artık kardeşlerini diskalifiye etmiş. O şeyden sonra da birliği sağladıktan sonra da bu isyanın üzerine yürüyor. Zaten
ama ne
isyanın bu kadar büyük, bu kadar bu çapta büyümesinin sebebi de o dönemdeki karışıklık, kavgaları, Fetret döneminin getirdiği bunalım ve kavgalar.
Yani muhtemelen Yıldırım Bayezid gibi bir karakter olsa,
bu böyle bir şekil, bu böyle bir hal almazdı.
Olmazdı, evet.
Çok yerel bir şey, bir hareket olarak kalırdı. Zaten hiç büyümeye de cesaret edemezdi.
Abi düşünün yani ne kadar zor bir dönem. Yani hakikaten evet. Çelebi Mehmet Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmuş diyebiliriz. 11 yıl kardeşleriyle mücadelesi. Bir yandan Timur'la hani işte bu diyaloğu sürdürmek zorunda. Çünkü sürdürmesi gerekiyor. Çünkü hani olası bir ikinci bir saldırıdan artık Osmanlı İmparatorluğu hepten tarumar olarak tarih sahnesinden silinebilirdi belki.
Evet.
Onunla ilişkilerini bir denge siyaseti içerisinde götürmesi gerekiyor. Bir taraftan kardeşleriyle mücadele ediyor. Beri taraftan Şeyh Bedrettin İsyanı'yla mücadele ediyor. Hakikaten çok zor bir dönemde yani sultanlık yapmış. Bir de programda konuşmuştuk ya, kardeşiyle, kardeşi Musa ile önce ittifak yapıyor.
Evet.
Sonra mücadele etmek zorunda kalıyor yani. Enteresan, acı değil mi?
Bilhassa herhalde o dönemde o insanların ruh halleri ne kadar karmaşıktır, düşünebiliyor musun?
Evet. Öz kardeşlerinle.
Şimdi tam mücadeleye alışkınlar, kardeşlerle mücadele alışkınlar ama bir dönemde ittifak yapıp sonra tekrar karşı karşıya gelmek çok zordur muhtemelen yani.
Yani o ittifak sırasında belki kardeşine güvendi, ona işte olası bir sultanlık döneminde bir şeyler, görevler vermeyi düşündü, planladı, vaat etti.
Tabii mutlaka.
Yani sonra onu karşısında görmek çok ciddi ıstırap vermiştir. Peki Çelebi Mehmet'in kişiliği nasıldı abi? Biraz onu konuşalım
İbrahim,
isterseniz.
İbrahim, son olarak bundan bahsedelim Çelebi Mehmet dönemiyle ilgili. Kendisi gerçekten de hilalin altında yaşayan tüm unsurlara son derece anlayışlı, son derece merhametli, ki kendisinden önceki örnekler de zaten Türk tarihinde hep böyledir. Kendisinin ekstra bu konuda hassasiyet gösterdiğini görüyoruz. Çünkü o kargaşalık döneminde gayrimüslim tebaanın ezilmemesi için neredeyse Müslümanlardan çok bu kişilerin haklarına dikkat ediyor. İbrahim'ciğim. Biz şunu biliyoruz ki Batı'da, bilhassa Avrupa'da Müslümanlara hayat hakkı verilmiyordu. Yani sen gidip bir Müslüman mahallesi inşa etmen mümkün değildi. Ancak bazı İtalya'da ticaret limanlarında Türk evleri kurabiliyordun. Bu da tamamen ticari, yani şirketin olduğu için oradaki gerek evrak işleri, gerekse yükleme boşaltma işlemleri için burada da varlığa izin veriliyordu. Fakat şehir içlerinde ya da liman kısımlarından daha içlerde bir Türk köyünün falan olması söz konusu değildi.
Evet.
Fakat gayrimüslimler Müslümanlar arasında daima, özellikle Türklerin arasında çok rahat bir hayat sürebildiler. Zaman zaman şey söylenir, işte onların farklı kıyafetler giymek zorunda kaldığı, şehir içlerinde ata binmelerine izin verilmediği gibi hususlardan bahsedilir ama o dönemde kendi ülkelerinde bir Müslüman Türk'ün yaşamasına hiçbir şekilde izin verilmediği düşünülecek olursa bunun bir ayrımcılık değil. Tamamen o kişileri toplum içerisinde ayırt edebilecek, tanıyabilecek bir tedbir olduğu, son derece insani bir tedbir olduğu görülür. Bugün tabii böyle bir şey olmaz elbette ki ama o dönemlerde zaten pek çok meslek erbabı da İbrahim'ciğim kendi kıyafetlerinden tanıyorsun zaten.
Evet.
O yüzden bunda bir anormallik yok.
Mezar taşlarından bile.
Aynen öyle. Öyle. Tabii. Çelebilerin, o alimlerin mezar taşıyla bir ilim talebesinin mezar taşı daha farklı. Bir de cellat mezarlığı vardır hep sırtlarında, biliyorsun İbrahim'ciğim. Evet. Sonunda. Bir orada kırılmış onların tabii çoğunun mezar taşları falan ama o dönemlerde kişiler yaptıkları işleri tanımlayan kıyafetlerle hemen ayırt edilebiliyordu. Fakat Yahudiler için hayat çok zordu İbrahim'ciğim. Bilhassa o 47 ile 1347 ile 51 arasındaki büyük veba salgını sırasında ilk Yahudi katliamları, büyük çaplı Yahudi katliamlarının Avrupa'daki ilk başlangıcı bu dönem. Ondan önce de zaten bunlar halk arasında büyük şehirlerde değil de daha çok işte getto dedikleri, denilen Anglo-Saksonların getto dedikleri taşra mahallelerinde örgütlenip yaşayabiliyorlardı. Veba salgını sırasında bunlar suçlu ilan edildi İbrahim'ciğim. Bir çıkış, bir çözüm bulunamayınca böyle bir felakete. Yahudilerin kuyuları zehirlediği ondan sonra konuşuldu. Çoğu fikir önderleri işkenceye yatırıldı İbrahim'ciğim. Hani bu hastalık nasıl başladı? İçme sularını nasıl zehirledikleri, bu belayı nasıl yaydıklarına dair. İlk tabii o salgın sürerken 1348'in baharında Toulon'da, Fransa Toulon'da ilk büyük Yahudi katliamı söz konusu İbrahim'ciğim. Bölge Yahudileri ahşap evlere kapatılıp yakıldılar. Diri diri yakıldılar insanlar. Bunu İspanya, Belçika, İsviçre ve Almanya'daki katliamlar devam etti veba salgını sürerken. Bavyera'da 12 bin Yahudi öldürüldüğü söyleniyor. Strasbourg'da 2 bin Yahudinin havralara kapatılıp, evlerine kapatılıp diri diri yakıldıkları, bunlar tarih, ciddi tarih kitaplarında da kayıtlı. Hatta yakıldıktan sonra bunların bu altın dişlerini falan bulabilmek için küllerin arasından mesela Strasbourg halkının külleri eredikleri, eredip üzerinde kalan altın dişleri falan topladıkları da söyleniyor. Yüzükleri.
Vahşetin zirvesidir bu abi ya.
Vahşetin zirvesi ama İbrahim'cim sen yani biz bunları şu anda batıya git, tek bir vahşet var. Yani Türk.
Tabii tabii.
Tek bir kötü var, Türk. Tabii. Tek bir mücadele edilecek Müslüman Türk ama.
Tabii.
Sen Türklüğün önemli değil o kadar. Müslüman Türk sen. Daima hedeftesin.
Evet.
Bak bu Keşmir olayları sırasında İbrahim'cim. Bak çok yere gelmişken söyleyeyim onu.
Lütfen.
Pakistan o dönemde Amerika'nın açık bir müttefikiydi. Çok operasyonları falan birlikte yaparlardı. Hindistan, Keşmir olayının başlangıcında Bağlantısızlar diye bir grup vardı. Ta o şeyde 70'li yıllarda, İbrahim'cim 60'larda 70'lerde. Bağlantısızlardan olduğu halde Hindistan Sovyetlerle işbirliği yapıyordu. Amerika kaç defa uyarıyordu, uyarmıştı bunları. Keşmir olayları patlak verdi aidiyeti, Keşmir bölgesinin aidiyetiyle ilgili. Biraz da 90'lar başında İbrahim'cim, o Keşmir olayları sen hatırlamasın da o olaylar başladığında İbrahim'cim Amerika'yı ambargoyu kim uyguladı? Pakistan uyguladı. Müttefiki Pakistan uyguladı. Evet. Hindistan'a da yol verdi. Keşmir'de hakimiyet kursun diye. O güne kadar kınadığı Hindistan'a Sovyetler Birliği'yle iş tutuyor diye, işbirliği yapıyor diye kınadığı Hindistan'ın yanında yer aldı.
Pakistan'ı
o güne kadar da ittifak halinde olduğu, müttefiği olduğu Pakistan'ı da elin tersiyle itiverdi.
Evet.
Nerede Müslüman varsa hedef o. Parantez, nerede ehli sünnet Müslüman varsa hedef o. Bir Şii falan asla bunların içine koymuyoruz. Yani onlar
İran hep tehdittir Batı için. Ama sözde.
Sözde.
Evet.
Hep sözde. O bir vitrin.
Tabii.
Çünkü onu vitrine koyuyorlar. Ama el altından, mutlaka masa altından onunla görüşüyorlar.
İsrail için de öyle mesela. İsrail'le sürekli birbirlerine füze atma tehdidinde bulunuyorlar.
İşte İsrail ortadan kaldıracağız falan.
Yıllardan beri. Şey de öyle mesela. Lübnan'da yine Şii bir grup var. Mukteda el-Sadr diye, Hizbullah diye bir grup var. Onlar da öyle sürekli İsrail tehdit ederler ama ortada hiçbir şey yok.
Hani şeyin intikamını alacaklardı. Bak kaç sene oldu şu müşhur muhafız komutanların adı neydi general?
Kasım Süleymani.
Ha, ne oldu? Önce 40 gün bir yas tuttular.
Tabii. Orada da enteresan bir şey
vardı. Şovlar yapıldı. Aldılar dediler. Ne oldu?
Ben onu paylaştım. Orada enteresan bir şey vardı. Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde Amerika'yı protesto ediyorlardı İranlılar. Fakat Kasım Süleymani'nin cenazesi Chevrolet marka bir Amerikan aracının arkasında bulundu.
Arkasına getirdi.
Evet.
Vay canına ya.
DMC miydi? Chevrolet diyorum ama böyle
olabilir.
Amerikalıların olabilir. Bir şeyi var ya. Anladım. Arabası var ya böyle tank gibi.
Tank gibi evet abi.
Yani ironinin zirvesi abi.
Şeyde de Bosna Hersek olayları sırasında İbrahim'cim o Hollandalılar. Ya, o şey var YouTube'da var el sıkışma görüntüleri.
Evet.
Size emanetler falan filan.
Evet.
Yani resmen kuzuyu
kurda emanet
ediyorsun ve silah ambargosu uyguluyorsun ya.
Evet.
Bak Ukrayna nasıl yanındalar.
Tabii.
Hindistan nasıl her... Bak Hindistan'da S-400 aldı.
Çünkü Ukrayna Müslüman değil, ehli sünnet değil, Türk değil.
Tabii ki. Yani. Tabii ki.
Suriyeli Müslümanların onlar için hiçbir önemi yok.
Aynen öyle.
Afgan Müslümanların hiçbir önemi
hiç
yok. Amerika Afganistan'ı terk ederken o görüntüler hala aklımızda abi. O ne rezillikti insanlar.
Tabii.
Uçakların pervanelerine falan binip kaçmaya çalıştılar yani.
Ya İbrahim'ciğim bu nasıl düşmanlık ki? Bunlar 2. Dünya Savaşı'nın sonunda. Oturup rahat Avrupa'yı paylaştılar kendi aralarında.
Tabii.
Amerika batı kısmını aldı. Rusya. Doğu Berlin'den itibaren de Rusya'ya bıraktı.
Tabii.
Açık bir anlaşmaydı bu.
Tabii.
Aslında Amerikan birlikleri Berlin'e çok daha yakınmış. Sonra General Patton'un anılarında var bu.
Hı hı.
Sonra bir anda orduyu diyor. Hatta şeyleri komutanları, yerindeki generaller, diğer kurmay generalleri diyor ki hareket edersek alırız bütün Berlin'i diye. Hareket ettirmiyor İbrahim'cim. Rusların gelmesini beklemişler.
Vay be.
Önceden yani bu nasıl düşmanlıktır? Ya şimdi böyle bir gene göreceli bir şeyler başladı aralarında.
Evet.
Gene bir paylaşım muhtemelen söz konusu olacak.
Böyle görünüyor. Allah Müslümanlara yardım etsin abi.
Amin. Ehli sünnete yardım etsin.
Tabii tabii.
Yani bu gerisi zaten dünyevi olarak muhafaza altında İbrahim'ciğim.
Evet. Evet. Eyvallah abi, çok teşekkür ederiz.
Eyvallah.
Böylelikle Çelebi Eyvallah. Mehmet dönemini bitirmiş olduk.
Evet.
Tabii
evet.
Yani konuşulacak çok şey kuşkusuz muhakkak var. Mutlaka. Ama başka vesilelerle inşallah yine belki Çelebi Mehmet konusuyla ilgili.
Vaktiniz varsa şu mektubu da okuyayım. O,
lütfen.
O şeyde 1394 yılında o Yıldırım Beyazıt döneminde bu Yahudiler Edirne'ye geliyorlardı. O dönemde Edirne Başahamı Sarfati'nin bir mektubu var İbrahim'cim. Çok
tabii
kısa.
Abi. Onu paylaşalım bitirelim.
Onu
inşallah.
Paylaşalım bitirelim. Orta Avrupa'daki Yahudilere hitaben yazıyor İbrahim'cim. Almanya'daki kardeşlerimizin ölümden daha acı ızdıraplara maruz kaldıkları, haksız kanunlara boyun eğdikleri, zorla vaftiz edildikleri ve sürgüne uğratıldıkları bana anlatıldı. Onlar bir yerdeki kötülüklerden kurtulmak için kaçarken daha beter kötülüklere yakalanıyorlar. Kardeşlerime karşı tepeden bakan bir halk tarafından çıkarılan uğultular duyuyorum. Onlara vurmak üzere kalkan eller görüyorum. Onlar içeride ve dışarıda eziyet çekiyorlar. Her gün onların paralarını ellerinden almak için yeni bir şey icat ediyorlar. Almanya'nın kutsal cemaati zor durumda ve düşkün. Kardeşlerim ve efendilerim ve siz hepiniz, arkadaşlarım, Fransa menşeili olan ve okullarında okuduğum Alman ya da Doğan ben İshak Sarfati size bildiririm ki Türkiye hiçbir şeyin eksik olmadığı bir ülke. Herkes kendi incir ağacının ve asmasının gölgesinde emniyet içinde yaşayabiliyor. Hristiyan ülkelerinde şayet çocuklarınıza mavi ve kırmızı giydiriyorsanız onların vücutlarını darbelerle mavi ve kırmızıya dönüştürme tehlikesine atıyorsunuz. Siz yırtık elbiseler giymeye zorlanıyorsunuz. Sizin için haftanın günleri kadar Şabat ve bayram günleri de kapkaranlık. Sizin gücünüzden ancak yabancılar yararlanıyor. Hazineleri olan Yahudilere hangi mutluluk var? Onlar hazineleri ancak kendi mutsuzlukları için muhafaza ediyorlar. Siz onları kendinizin zannediyorsunuz. Gerçekte onlar onlara ait. Onlar ne bilginlere ne ihtiyarlara iyi davranıyorlar. Sizin tapınaklarınızı ve okullarınızı kapatıyorlar. Niçin uyuyorsunuz? Ayağa kalkın ve bu lanetli ülkeyi terk edin. Hep Türkiye'ye çağırıyor İbrahim.
Evet. Yani. Eyvallah abi, çok teşekkür Eyvallah, ediyoruz
teşekkür
tekrar.
Ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Arkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Çelebi Mehmet döneminin sonunu ve Şeyh Bedrettin'in isyanını konuşmaya gayret ettik. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar huzurlarınızı olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.